yorumunu yapmakta olduğumuz Eskantlaşma'dan Yuel kitabının ikinci bölümüne geldik bu programımızda. Bu bölüm, birinci bölüm 15'te başlayan giriş kesimini izleyerek devam ediyor. Yuel birinci bölüm 15. ayette şöyle diyor: "Eyvahlar olsun, çünkü Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün." Hangi günden söz ediyor Yuel? Çünkü diyor, Rabbin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün. Bu yerel çekirge istilası gelecekteki Rabbin gününe ima eden, o günü çağrıştıran bir uyarıdır. Halkın dikkatini çekmiş olmalı. Yuel şimdi onlara gelecekle ilgili bazı şeyler anlatacaktır. Davut'a söz verilen ve gelecekte olacak olan şey bir krallıktı. Davut bu krallığı yönetmek için yetiştirilecekti. Kutsal yazılar yaklaşan diğer bir günden söz etmektedir. Rabbi sen Mesih'in günü. Pavlos 1. Korintoslar'da şöyle der: "Böylelikle Rabbimiz İsa Mesih'in açıklanışını gözlediğiniz şu dönemde hiçbir ruhsal bağıştan yoksun kalmış değilsiniz. Rabbimiz İsa Mesih'in gününde kınanmamanız için kendisi sizi sonuna dek pekiştirecektir." Rabbi İsa Mesih'in günü nedir değerli dinleyicilerimiz? Bu onun topluluğunu, bu onun inanlılar topluluğunu dünyadan almak üzere geleceği gündür. Ve o zaman inanlılar topluluğu Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacaktır. Benim için önemli bir ayet olan Filipililer 1:6'da şöyle diyor: "Şuna kesinlikle inanıyorum ki sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı Mesih İsa'nın gününde onu tamamlayacak, sonuçlayacaktır." Rab bizi bu dünyadan alacağı güne kadar koruyacaktır ve biz de ödül alıp almayacağımızı görmek için onun önüne, Rabbin huzuruna çıkacağız. Yuel, Rabbin gününün ne olduğunu açıklayacaktır. Rabbin gününün sıkıntılı, karanlık ve zor olacağını söyleyecektir. İbraniler krallığa hemen gireceklerini ve oradaki yaşamlarının sonsuz olacağını düşünmektedirler. Ancak Yuel, Rabbin gününün gece karanlıkla birlikte başlayacağını söylüyor. Karanlıkla kastedilen büyük sıkıntı dönemidir. Bu dönem Vahiy kitabının büyük sıkıntı dönemindeki dört atlısı gibi dört koldan saldıran çekirgelerin istilasına benzeyecek. Sonra Rabbin günü döneminde Mesih krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelecektir ve ardından onun halkı onun parlak huzuruna çıkacaktır. Eski antlaşmada öğretilen budur. Değerli dostum, kutsal kitabın tamamını çalışmanın önemini görüyorsunuz. Şimdi özetleyecek olursak, şu anda yaşadığımız insanın günü vardır. Sonra Rab İsa Mesih'in gelip inanlılar topluluğunu bu dünyadan alacağı gün vardır. Üçüncüsü de büyük sıkıntı dönemiyle başlayacak olan Rabbin günü olacaktır. Biz haftanın günlerini pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye adlandırıyoruz. Tanrı da değişik çağları belirleyip onları adlandırmıştır. Bu insanın düşüncesi değil, Tanrı'nın sözünün öğrettiğidir. Buradaki Rabbin günü ile Vahiy 1:10'da geçen Rabbin günü aynı değildir. Vahiydeki yeni antlaşmanın açıkça belirttiği gibi haftanın ilk günüdür. Birçok kişi bu ikisinin aynı şey olduğunu düşünüyor. Bu at kestanesi ile kestane atının aynı şey olduğunu söylemek gibi gülünçtür. İki sözcüğü alıp yerlerini değiştirirseniz farklı farklı şeyler ortaya çıkar. Birinde kestane, diğerinde ise at söz konusudur. Bu iki Rabbin günü de birbirinden ayrıdır. Yiyeceğimiz gözümüzün önünde yok edildi. Tanrımızın tapınağında sevinç ve coşku sona erdi diyor Yuel 1:16'da. Yuel çekirge istilasından söz etmeye devam ediyor. Tanrı'nın tapınağında sevinç ve coşku kalmamıştı. Tohumlar keseklerin altında çürüdü, tahıl yok oldu, ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı diyor 17. ayette. Yuel tohumların kesekler altında çürüdüğünü belirtiyor. Hayvanlar nasıl da inliyor? Sığır sürüleri çaresiz, çünkü otlaklar kurudu, koyun sürüleri perişan oldu. Ya Rab, sana yakarıyorum çünkü ateş otlakları yok etti, bütün ağaçları kavurdu. Şimdi çekirgelerin kendi yok etme yöntemleri vardı. Toprak yangından çıkmış gibi görünüyordu. Yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor çünkü akarsular kurudu, ateş otlakları yok etti. Evet, Tanrı'nın Davut peygambere bir krallık sözü verdiğini hatırlarsınız. Ve gelecekteki bu harika krallık Davut'tan sonraki tüm peygamberlerin özel konusu olmuştur. Büyük haber, bin yıllık krallığın yeryüzünde kuruluşunun yaklaşmakta oluşudur. Peygamberlikleri okudukça her birinin takılı plak gibi aynı şeyi söylediğini görüyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Yuhal peygamber yazan peygamberlerin ilki olarak bin yıllık krallığı da içeren Rabbin gününün kremalı vişnelerle dolu olmadığını ortaya koyuyor. Rabisa'nın yeryüzünde hüküm süreceği bin yıllık krallıktan önce Rabisa'nın büyük sıkıntı dönemi olarak tanımladığı bir zaman dilimi olacaktır. İkinci bölümde bunu göreceğiz. Siyon'da boru çalın, kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin çünkü Rabbin günü çok yaklaştı geliyor diyor Yuhal 2. bölüm 1. ayette. Rabbin günü çok yaklaştı geliyor. Yuhal'in yazan peygamberlerin ilki olduğunu anımsatmama izin verin ve o yüzyıllarca ileriye bakıp Rabbin gününü görmektedir. O gün karanlıkla yani yargıyla başlayacaktır. Ardından Mesih ise yeryüzüne gelip krallığını kuracaktır. Malaki peygamber ondan şifa getiren doğruluk güneşi diye söz ediyor. Siyon'da boru çalın, kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Siyon ve kutsal dağ ile kastedilen Yeruşalim'dir. Boru çalıp halkı uyarmalarını söylüyor. Borunun ifade ettiği anlamı bilmek bizim için önemlidir. Bu konuda sonuca varabilmek için kutsal kitabı iyi bilmek ve farklı yönlerden düşünebilmek gerekir. Olayın zeminini kavramak yazarı anlamamıza yardım edecektir. Boru çalma ile kastedilen nedir? Eski Antlaşma'dan yine Sayılar kitabında İsrail oğulları çölde ilerlemeye başladıklarında Tanrı'nın onlardan iki gümüş borazan yapmalarını istediğini görüyoruz. Tanrı Musa peygambere Sayım kitabı ya da Sayılar kitabı 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerde buyruklarını şöyle iletmiştir. Dövme gümüşten iki borazan yapacaksın. Bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın. İsrailoğulları çöldeyken Tanrı bu borazanları onları yönlendirmek için kullanmıştı. Borazanın ilk çalınışı herkese yürüyüşe hazırlanmaları mesajını veriyordu. Bulutlar uzaklaşıp gidince konutu toplarlardı. Ardından borazan çalınır, Musa ve Harun Yahuda oymağının önünden ilerler, ahit sandığı da birlikte ilerlerdi. İsrail'in konutun dört yanında, her yanda üç oymak olmak üzere kamp kurduğunu anımsayacaksınız. Şimdi borazanla birlikte her bölüm sırayla yer değiştirmektedir. Herkesi yürüyüşe sevk etmek için borazanlar yedi farklı zamanda çalınmıştı. Kutsal kitabın son bölümü olan vahiye geldiğimizde tekrar borazanın çalındığını görüyoruz. Bazı yorumcular bunun inanlılar topluluğu ile ilişkili olduğunu belirtseler de inanlılar topluluğu için borazan çalınması söz konusu değildir. Göğe alınış sırasındaki borazan sesi ki bu 1. Selanikliler 4. bölümdedir, Mesih'in kendi sesi olacaktır. Rabbin kendisi bir buyruk çağrısıyla diyor 1. Selanikliler mektubunda, baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Onun sesi borazana benzeyecektir. Vahideki yedi borazanın inanlılar topluluğu ile bir ilgisi yoktur. İnanlılar topluluğu tamamlanmış ve dünyadan alınmış olacaktır. çöldeki yolculukta yedi kez borazan çalınışı gibi yedi borazan da İsrail ulusu ile özdeşleştirilmektedir. Eğer sayılar kitabına dönersek, borazanların çalınma şekillerinin değişik anlamlara geldiğini görürüz. Bu yolla İsrail'e değişik buyruklar vermekteydi. İki borazan birden çalınınca bütün topluluk senin yanında, buluşma çadırının girişi önünde toplanacak. Yalnız biri çalınırsa önderler, İsrail'in oymak başları senin yanında toplanacak. Borazan kısa çalınınca doğuda konaklayanlar yola çıkacak. İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması oymakların yola çıkması için bir işarettir. Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt ama kısa olmasın diyor Sayılar 10. bölüm 3-7. ayetlerde. Ardından da vaat edilen topraklarla ilgili buyruklar verilir. Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak. Sayılar 10 ayet 9. Savaş zamanında borazan yaklaşan düşmana karşı erkekleri ülkesini savunmaya çağırıyordu. Şimdi de Yuel'in peygamberliğinde şöyle diyor. Siyon'da boru çalın. Kutsal dağında boru sesiyle halkı uyarın. Neden? Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin. Çünkü Rabbin günü çok yaklaştı, geliyor. Gördüğünüz gibi Rab kendi topluluğunu dünyadan dışarıya çıkardıktan sonra yeniden Yahudi aleyhtarlığının odağı haline gelen İsrail ulusuna dönüyor. Bu Rabbin gününün başlangıcıdır. Yuhal peygamber bu ikinci bölümde çekirge istilasıyla birlikte Asur ordusunun yönelttiği tehdidi harmanlıyor ve geleceğe, Rabbin gününe bakıyor. Elbette liberal yorumcular bu olayın yalnızca yerel bir çekirge istilasına göndermede bulunduğunu öne süreceklerdir. Burada liberal yorumcular dediğimizde kutsal kitap açısından, teolojik açıdan Tanrı'nın sözünü kullanıp ama Tanrı'nın sözüne gerçek anlamda inanmayanlar kastedilmektedir. Evet, Tanrı'nın sözündeki anlamların bir bölümünü dışlayacaklardır böyle liberaller. Diğer bir uç düşüncesi ise bu olayın yalnızca büyük sıkıntı dönemini anlattığını söylemektedir. Bence Yuhal'daki harika karışımı görmemiz gerekir. Çekirge istilasından gelecekteki Rabbin gününe geçiş yapmaktadır. Peygamberlerin yerel bir olaydan söz edip ardından da geleceğe, Rabbin gününe geçtiklerini anımsayacaksınız ki bu da büyük sıkıntı ile bin yıllık dönemi kapsamaktadır. Yerel olay çekirge istilasıydı ve yakın bir gelecekte Asur ordusu gelecekti. Yuhal 2. bölüm 20. ayette şöyle okuyoruz. Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım. Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim. Önden gidenleri Lut gölüne, arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim. Leşleri kokacak, kokuları göklere yükselecek çünkü korkunç şeyler yaptılar. Çekirge istilasını kuzey ordusu diye nitelemek biraz garip gelebilir. Ancak çekirge istilası kuzeyden gelecek olan Asur ordusunun bir resmidir. Asur ordusu da son günlerde kuzeyden gelecek düşmanı temsil etmektedir. Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde de gördüğümüz gibi kuzey ordusu İsrail'i işgal edecek olan bir büyük güce göndermede bulunmaktadır. Bu büyük gücün gelişi büyük sıkıntı döneminin ikinci yarısının ön habercisi olacaktır. Rabbin gününün 24 saatlik bir gün değil, bir zaman dilimini kastettiğini anımsatmama izin verin. Haberci Pavlos da Kayra çağından söz ederken aynı anlama gelen şu sözleri söylemiştir. Uygun zaman, kurtuluş günü şimdidir. Ayrıca bu Rabbin günü haftanın birinci günü olan Rabbin gününden farklıdır. Sözcükler aynı da olsa düzenleniş biçimleri farklıdır. Aralarında at kestanesiyle kestane atı arasındaki gibi büyük bir fark vardır. Şimdi de Yoel, ileride konuşacak peygamberlerin sınırlarını belirtecek olan tanrısal tanıma geçiyor. Bundan sonra onların hepsi bu dönemle ilgili konuşacaktır. Bu peygamberlerin diğerlerinin neden söz ettiklerini bilmemelerine karşın birbirleriyle çekişmemeleri ilginç bir noktadır. Zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu, koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi hiçbir zaman görülmedi, kuşaklar boyu da görülmeyecek. Yoel 2, ayet 2. Bu dönem Rab İsa Mesih'in sözünü ettiği dönemdir değerli dinleyicilerimiz. Matta 24-21'de İsa Mesih şöyle dedi. Çünkü bu dönemde dünyanın oluşundan bu yana hiçbir zaman olmamış ve bir daha olmayacak korkunç acı gelecektir. Büyük sıkıntıyla birlikte Rabbin günü başlamaktadır. İbranilerde gün geceleyin başlıyordu. Kanımca çekirge istilası gökyüzünü bile karartabilir. Rabbin günü de karanlıkla başlayacaktır. Yoel 2 ayet 3. Önlerini ateş kavuruyor, arkaları alev alev. Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar, artlarında ıssız çöllere dönüyor. Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor. Şimdi çekirge istilası öncesinde yeryüzü Aden bahçesine benziyordu. Her yer yemyeşildi, çok güzeldi, harikaydı. Çekirgeler gelip gittikten sonra bir parça bile yeşillik kalmadı. Topraklar yangından çıkmış gibiydi. Rabbin gününde de değerli dostum aynı şekilde bir yıkım olacaktır. İncil'den vahiy kitabının dört atlısı da dünyadan geçtiğinde savaş, açlık ve ölüm olacaktır. Bir hamlede nüfusun dörtte biri, diğer bir zamanda ise üçte biri yok olacaktır. Yoel 2 ayet 4. Atlara benziyorlar, savaş atları gibi koşuyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi çekirgenin başı atın başına benzer. Çekirgenin İtalyancasının anlamı küçük ot, Almancasının anlamı da at demektir. Atların saman yemesi gibi çekirgeler de yeşil olan her şeyi yer. Yoel peygamber çekirge istilasını açıklarken bunu Rabbin gününe uyarlamaya da başlıyor. Savaş arabalarının anızı yiyip bitiren alevlerin çıkardığı gürültüye benzer bir sesle savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar. Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor, herkesin beti benzi soluyor diyor Yoel 2. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Herkesin beti benzi soluyor, yani kavruluyor. Yiğitler gibi saldırıyorlar, askerler gibi surları aşıyorlar. Dost doğru ilerliyorlar, yollarından sapmadan. 7. ayet. Süleyman'ın özdeyişlerinde şöyledir. Çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler. Kral ya da lidere gereksinmeleri yoktur. Her biri kendi yerini bilmektedir. Gruplar halinde gelirler. Kanımca Yoel peygamber dört grup çekirgeden söz ederken büyük bir çekirge ordusunun hareket biçimini tanımlamaktadır. Son günlerde başka bir düşman bir çekirge istilası gibi saldırıda bulunacaktır. Bu olay haberci Yuhanna'nın vahide 5. borazandan sonraki ilk vay sırasında görülecek olan çekirge istilasına bir hazırlığı oluşturmaktadır. 5. melek boruyu öttürdü. Gökyüzünden yeryüzüne düşen bir yıldız gördüm. Ona derinler kuyusunun anahtarı verildi. Derinler kuyusunu açtı. Kuyudan büyük bir ocaktan çıkarcasına duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Dumanın içinden çekirgeler çıktı, yeryüzüne üşüştü. Yeryüzü akreplerinin yetkisine benzer yetki verildi bunlara. Kendilerine yeryüzünün otuna, hiçbir yeşilliğine, hiçbir ağacına dokunmamaları bildirildi. Yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü olmayan insanlara dokunmaları söylendi. Bunu Vahiy 9. bölümde okuyoruz. Bu çekirge diğerlerinden farklı olarak her yeşile saldırmayacaktır. Diğerleri insanlara da saldırmıyordu ancak bu çekirgeler yalnız alınlarında Tanrı'nın mührü bulunmayan insanlara saldıracaklar.